Ayrım 21. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 347. 40 yılda yaşanan 2 yıllık hayatlar. Onlar Almanya acı vatanın ilk kuşağıydılar. Hani 40 küsür yıl önce Tophane'de iş ve işçi bulma kurumunun önünde kuyruğa dizilen. Hani o unutulmaz siyah beyaz fotoğraflarda Alman işveren temsilcilerinin ağızlarını açtırarak dişlerini kontrol ettiği o ilk kuşak. Türkiye'nin her yanından koşup gelmişlerdi, köylerden, kentlerden, kasabalardan. Daha çok da vasıfsız işçilerdi. Bir şey bilmeleri gerekmiyordu. Elleri ayakları tutsun yeterdi. Savaş sonrası travmasını atlatarak 60'lı yılların başında yeniden ayağa kalkan Alman sanayi canavarı onları çağırıyordu. 20-30 yaş arası gençliklerini canavarın dişlerine sundular. Tüketildiler, tüketildiler. 15 yıl süren büyük göçe 1973 sonbaharında noktayı koydu Almanlar. Bu kadar. Kapılar kapandı. Gidenler içeride, gidemeyenler dışarıda kaldı. Gidemeyenler gidip de kalanlara gıpta ile baktılar yıllar yılı. Ama ya kalanlar? Anavatanın döviz makinesi olmaktan başka sıfat konduramadığı, gurbetçilerin boşa giden hayatlarına, yaşanmamış yıllarına bakan olmadı. Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı ikileminin dramında tüketilip giden hayatlar kimsenin umurunda olmadı buralarda. Ve bitti. İlk kuşağın acılı ikilemi yakın zamanda bitti. İkilem falan kalmadı artık. Daha ne olduğunu anlayamadan, dönelim mi, kalalım mı suallerine bile cevaplar bulamadan, ilk kuşak emekli oluverdi işte. Artık oralıydılar. Hayatlarının sonuna kadar oralı. 40 yıl geçmişti. Ve 40 yıl sonra çoğu hala Almancayı konuşamıyordu. Şaşırtıcı gibi görünse de çoğu doğru dürüst öğrenememişti yaşadıkları ülkenin dilini. Ama şaşırtıcı değildi. Şayet onlara gerekli olsaydı, Almanca öğrenmemizi de isterlerdi ama istemediler diyenler de vardı. Lakin işin aslı başkaydı. Geride kalan 40 yılı 40 yıl gibi yaşayamadılar asla. Bir tek gün bile 40 yıl yaşayacaklarını düşünmediler o ülkede. Hep yaşanacak 2 yıl vardı önlerinde. 2 yıl sonra mutlaka dönülecekti. O 2 yıl geçtikten sonra öteki 2 yıl başlıyordu, sonra da bir başkası. Evler ana vatanda alınıyor, 2 yıllık geçici hayatlarsa 40 metrekare Almanyalarda yaşanıyordu. Yaşam erteleniyordu sürekli olarak. 2 yıl sonrasına ve 2 yıl sonrasına ve 2 yıl sonrasına. Ve şimdi asıl trajik ikilem başlıyordu. Farkına varmadan tamamlanan 40 yılların sonunda Almanya'da emekli olmuşlardı ve ilk defa, hayatlarında ilk defa önlerindeki zamanın hiçbir şekilde sınırlamadığı uzun, upuzun bir hayata başlıyorlardı. 40 yıllık emeklerinin karşılığı ancak orada yaşanarak alınabilirdi. Artık bugünden sonra isteseler de dönemezlerdi ve önlerinde ilk defa 2 yıl değil, son kullanma tarihi belirsiz bir ömür vardı. Ve bunu nasıl yaşayacaklarını zerrece bilmiyorlardı. 2 yıldan daha fazlasını yaşamayı bilmiyorlardı. Hayatı çoğumuzdan daha fazla yaşamışken, hayatın acemisi 70'lik çocuklarla birlikte olduğum bir bayram günü o gurbet ellerinde. Çaylar ardı ardına demlenirken sordum kendi kendime. Siz de sorun ara sıra. 40 yılı 2 yıllarla geçirmek mi iyidir? Hesapsız kitapsız zamanlarda ya da alnınıza yazılmış 2 yıl ömrünüz varken mesela 40 yıllık tasarları sığdırmak mıdır tıkış tıkış yaşanacak dar zamanlara? Hayatın acemisi kimdir gerçekte, ustası kim? Ya da boğumlu bardaklarda demli bir çay mıdır en iyisi geçmiş ve gelecek zamanları aldırmadan? Kınalı yapıncakla şekerci Ali. Soyadı Koç yiğitken adının Hülya konulacağı besbellidir doğan kız bebeğin. Bahtı Hülya kadar açık olsun diyedir besbelli. Talihi gülsün diyedir kınalı yapıncak gibi. Uzun yaşasın, mutlu yaşasın, gelin olsun diyedir telli duvaklı. Hayatı film gibi olsun diyedir. Oysa ismi nazar boncuğu gibi künyesine kazınan Hülya ablasının bir tek filmi bile yoktur kısa metrajlı. Ağrılı Hülya'nınki kadar kısa metrajlı. Bu nasıl talih? Oysa talih değildir ki bu. Haydi kızlar okula diye açılan kampanyaların sebebi, kör talih midir ki sonu erken gelen filmlerin kaderi talihten olsun? havai fişeklerin aydınlığında girdiğimiz yeni yılın kapısından kaç Türkiye'ye açılır yollarımız? Kaç öteki Türkiye vardır bizden yollarca ve yıllarca uzakta? Kaç Türkiye'ye hava muhalefetinden ulaşamaz çareli dertlerin dermanı? Biz AB'ye nasıl gireceğiz? Daha kriterlerimiz giremezken yurdumuzun çoğu tapusundan içeri. Kınalı yapıncağın suçu neydi? Ali'nin bayram haşlığı ne olacak peki? Kınalı yapıncak ne? Ali kim? İlki Hülya Koçyiğit'in unutulmaz filminin adı ve de kahramanının. Talihsiz genç kızın dramına ne çok gözyaşı dökülmüştü o vakitler beyaz perdede. Saçlarının koyun kırpar gibi acımasızca kesildiği dün gibi aklımızdadır. Evin sığıntı kızının muradına erip ermediği sorusunun cevabı ise sinema hafızamızın kurbanıdır. Doğu Bayezid'deki Kınalı Yapıncak'sa gözlerimizin önünde muratsız gittiğinden acısı aklımızdadır. Ya Şekerci Ali'nin bayram harçlığı? Babası işsiz olduğundan 14 yaşındaki Ali'nin evde pamuk şekeri yapıp sattığını yazıyor ajanslar. Okul üniformasını çıkarıp şekerlerini kaptığı gibi dosdoğru yine okulun önüne koştuğunu yazıyor. Bu bayram için bayram harçlığı da biriktirdiğini de. Ali'nin bayram harçlığı ne olacak şimdi? Yine yazıyor ki ajanslar, neredeyse çocuklarındır bütün kabahat. Zaman, memlekette tavuk gribi denen ölümcül illetin dert olduğu zamandır. Şöyle diyor ajanslar, çocuklar tavuklarla çok oynuyordu, çok. Önce tavukları ölüyor Ali'nin, sonra, lakin ajanslar üstüne basa basa yazmıyor işte, Doğu Bayezid'de bir tek doktor olduğunu, bir de teşhiste yaman geç kalındığını, bir de derdin dermanının hava muhalefetine takıldığını, bir de umudun ağır zirvelerinden yere çakıldığını, velhasıl hayat muhalefette kalırken, hayatın kanadı kırılırken ağrı eteklerinde, ölüm iktidar oluyor işte bayram arefesinde. Ali'nin bayram harçlığı güme gidiyor, kınalı yapıncağın hülyaları güme. Daha pek çok şey yazılabilirdi belki bu köşede, daha bilimsel, daha siyasi, daha öğretici, ne bileyim. Ama her gün gerekli gereksiz onca kişinin adlarını geçirdiğimiz kitap ve gazete sayfalarında bir kerecik, belki de son kerecik, horozlarını, tavuklarını sevmekten başka günahları bulunmayan Hülyacık'la Ali'ciğin kısa metrajlı küçücük hikayelerini yazmaktan başka bir şey gelmedi işte içimizden. Ne yapalım? Kadınlar Cezaevinde Sevgililer Günü. Yeni bir 14 Şubat'tı ve Sevgililer Günü'nde ben kimsenin bulmak istemediği bir yerdeydim. Ancak kendi adıma da bir Sevgililer Günü'nü olabilecek en anlamlı yerde geçirdim. İstanbul'da bir kadınlar cezaevinde 280 genç kız ve kadınla. Edip Akbayram'la birlikte Paşa Kapısı'nda yaşayan 280 genç kız ve kadın tutuklunun davetlisiydik. Şiirler yazmışlardı, şiirler ezberlemişlerdi memleketin. Mahpushane yedeklisi şairlerinden şiirler okudular. Şaşırtıcı bir şey yoktu okunan mısralarda. Hepsi hürriyete, aşka ve hasrete dair şiirlerdi. Lakin şaşırtıcı olan okuyanlardı. Edip Akbayram'la bir ara göz göze gelip paylaştık bu şaşkınlığı. Cezaevindeki 280 tutuklu ve mahkumun büyük çoğunluğu 20'li yaşlarındaydı. Çoğunun fiziği düzgündü. Bazıları basbayağı güzeldi. Hepsi bakımlıydı. Türkçeleri, duygularını ifade biçimleri kusursuzdu. Bir cezaevinin konferans salonunda değil, bir üniversitenin amfisindeydik sanki. Sahnede mikrofonu ellerine aldıklarında yaşadıkları heyecan bir öğrencinin sınavdaki heyecanından farksızdı. Sanki Sevgililer Günü için düzenlenen bu şiir yarışmasında jürideki bizleri etkileyip birinci olurlarsa hayatları değişecekti. Hayatları kurtulacaktı, özgür kalacaklardı sanki. Oysa veda edip ayrılırken onlar bize iç avlunun merdivenlerinden el sallıyorlardı. Bizse onlar için erişilmesi imkansız, bizim içinse çok olağan, sıradan bir İstanbul telaşının içine dalıyorduk dolu dizgin. Hürriyet, bizim yaşarken zerrece aklımıza getirmediğimiz, onların ise bir an bile akıllarından çıkarmadıkları bir soluktu havada. Sevgililer Günü bizim için bilmem kaç kuruşluk bir kırmızı kalpli ticaret, onlar için bedeli hesaplanamaz tepeden tırnağa hürriyete hasretti. Cezaevi savcısının sağladığı insanca yaşam koşullarında düşündükleri tek şey de kaybettiklerini deyip değmediğiydi işledikleri söylenen suçların. Savcı suçlarını sayıyordu. 280 genç kız ve kadının. 82'si uyuşturucudan, 52'si cinayetten. Gerisini dinleyemedim, dinleyemedik. Bir üniversite amfisinde olmadığımızı hatırlamıştık yalnızca. Ama onlar bir zamanlar o amfilerde, o sınıflarda, o sokaklarda, o sinemalarda, o evlerdeydiler işte. Onlara benzeyen dışarıdakiler gibi. Filmi başa sarmak için neler verirlerdi kim bilir. Dışarıdakiler kötü finallerle sona sarılmamış kendi filmlerinin kıymetini biliyorlar mı peki? Her cezaevi paşa kapısı değil tamam da ama paşa kapısından bakınca dışarıyla içerisi arasında, başlangıçta son arasında, hürriyetle hürriyete hasret arasında ince bir tuğla duvar duruyor yalnızca. Bu yıl sevgililer gününde ne yaptığınızı düşündüğünüz kadar gelecek yıl sevgililer gününde ne yapacağınızı, nerede olacağınızı da düşünün şimdiden. Bu arada o gün Özlem kızdan dinlemeseydik cezaevinde bilemeyecektik Nazım'ın Tahir ile Zühre'sinin aşka dair yazılmış en güzel şiir olduğunu. Eloğlu Duyar. Bu noktadan sonra zordur kavga etmek Ege'nin sularında. Çünkü Anadolu ve Mora şimdi daha yakındır birbirine. 17 Ağustos'ta 2 metre yaklaşmıştı. Ondan bir süre sonra Atina'da meydana gelen depremden sonra tektonik bir yakınlaşma daha oldu mu bilinmez. Ama bilinen Türk gazetelerinde Rumca, Yunan gazetelerinde Türkçe atılmış başlıklardan sonra zordur kavga etmek Ege'nin sularında. Vaktiyle düşmanlık safsatasını aslına bakarsanız düşman da yok başlığıyla anlatmaya çabalamıştık. O yazımızda şöyle demiştik tam olarak. Düşman, insanlık tarihinin tüm çatışmalarının üzerine oturtulduğu kelime. Habil ile Kabil efsanesi iki kardeşin düşmanlığı temelinde boy veriyor. Aynı ananın rahminden doğduğu varsayılan iki insanı düşman kılan ne ola ki? Hadi o efsanedir. Ama klanların kavimlere, kavimlerin uluslara dönüşerek çoğalıp yayılmasıyla büyüyen insanlık neden birbiriyle çatışıp duruyor? Neden habire düşmanlar yaratıyor? Neden kan döküyor? Neden birinin yaşaması, ötekinin ölmesi gerekiyor? Ölenler ölüyor. Ya kalanlar? Hangi düşmanlığın ömrü bir insan ömrü kadar uzun sürüyor ki? Her savaş sonrasında görkemli cenaze törenleriyle toprağa verilenlerin üzerine beton lahitlerin inşa edilmesinin sebebi nedir sizce? Aman kalkamasın gömüldüğü yerden, aman göremesin sağ kalanların serencamını. Göremesin ve biz neden öldük diye hesap da sormasın diye mi? Washington'daki Arlington şehitliğini bilenler bilir. Yan yana uzanır beyaz taşların altında Vietnam ölüleri. Bir benzeri Hanoi'de de vardır. İlkinde yatan Amerikalıları, Kuzey Vietnamlılar, ikincisindeki Vietnamlıları Amerikalılar öldürmüştür. Ama 30 yıl sonra, sadece 30 yıl sonra Arlington'daki şehitliğe çelenk bırakan Vietnamlıları, Hanoi'deki kabristana çiçekler atan Amerikalıları ölenlere nasıl anlatacaksınız? Nasıl açıklayacaksınız yok yere ölüp gittiklerini delikanlı çağlarında? Hele çantalarınızda ekonomik işbirliği paketleriyle el ele dolaşırken iki başkentin sokaklarında. Nasıl açıklayacaksınız ölülere Çanakkale Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Anzak dostlarımızı ya da Sydney'deki anıtın açılışında çalan İstiklal Marşımızı? Nasıl anlatacaksınız vaat edilmiş topraklarda yatan Musevi ve Filistinli ölüleri, Perez'de kucaklaşan Arafat bohçesini ya da Rabin'in cenazesinde gözyaşı döken gerilla liderini? Nasıl açıklayacaksınız mihver devletlerinin ve müttefiklerin varislerinin Normandiya çıkarmasının 50. yılındaki havai fişek gösterisini? Nasıl açıklayacaksınız fırınlarda kavrulan çizgili esaret libası içindeki Yahudi ölülerine soykırım anıtı önünde ihtiram duruşuna geçen Alman Cumhurbaşkanı'nı? Siz, Ege'nin iki kıyısında her tamtam sesinde yüreklerini kabartan iki halkın cümle ahalisi. Anlatabilirseniz, anlatabileceksiniz ölülerinize şayet, siz de vuruşun kıyasıya kardak kayalıklarında, Kıbrıs için dövüşün, kıta sahanlığı için kan dökün. Anlatamıyorsanız, anlatamayacaksanız eğer başka bir şey yapın, daha kolay bir şey. Gidin Atina'nın plakasında bir gece vakti Türkçe şarkılar dinleyin, çifte telli çekin. Ya da İstanbul tavernalarında Fedon'la coşup tabaklar kırın sirtaki inamelerinde. Düşman olduğunuzu, düşman olduğumuzu da bana değil, efsunlu askerlerin külahını anlatın. Evet, böyle demiştik. Anlatabilirseniz, anlatabilecekseniz ölülerinize şayet. Ölülerimize anlatamadık. Anlatmaya fırsat olmadı ya da. Ama ölülerimiz çok şey anlattı bize. Ve vakit olmadı Yunanlı kurtarıcıların İstanbul tavernalarında tabak kırmaya. Vakti olmadı akutçuların plaka sokaklarında tırmanmaya. Ama kurtarıcılar barışı kurtardılar Ege'de. Gözü kör siyasetin yıktığı o enkazın altından. Kardeşim duymaz, el yolu duyar demişti ya Zülfü yıllar önce. Acılı gurbetleri ve sılaya hasretleri anlatırken. Şimdi yerine oturdu sözler İnce Saz'ın ve Buzuki'nin ortaknamelerinde. El oğlu duyar, kardeşin olur. Clinton'ın burnu. Bill Clinton bu kez erken davrandı ve Erkan'ın burnunu sıktı. Ne de olsa 10 yıl önce dersini almıştı. 1 yaşındaki Erkan bebeğe burnu kaptırmıştı. Fakat Erkan da artık büyümüştü. O da hayatının ikinci fırsatını kaçırmadı. Aynı eylemi bir kez daha gerçekleştirdi. Clinton buna kahkahalarla güldü. Amerikan başkanlığına asık yüzlü gri bir ciddiyet yerine rengarenk bir canlılık getiren Clinton için şaşırtıcı değildi bu görüntüler. Kendisinden önceki başkanların artistik kasılmaları ve tasarlanmış bir ciddiyeti oynamaları fena halde sıkmıştı Amerika'yı da, dünyayı da. Clinton ilaç gibi gelmişti. Amerikan anayasası izin verse üçüncü kez seçilmesi işten bile değildi. Beyaz Saray koridorlarında bisikletten el sallayarak dünya ile vedalaşan Clinton'dan sonra gelen oğul Bush dönemi ise tam bir felaketti. Babasından çalma ciddiyeti de Clinton'dan kapma sempatik görünme hallerinde eline yüzüne bulaştırdı. Ama yalnızca o mu? Aslında Clinton-Bush kıyaslaması yapmak değil maksadımız. Ama Erkan Bebek'le Clinton buluşmalarından yola çıkarak zamanın akışının ne kadar göreceli olduğuna dair bir düşünce jimnastiği yapmak belki. 10 yıl ne kadar kısa bakıldığında ve 10 yıl ne kadar uzun yaşananlar hatırlandığında. Erkan bebek, Erkan çocuk şimdi ama hala çocuk işte. Clinton'ın burnunu sıkma fırsatını kollayacak kadar. Ve Clinton hala çok çocuksu. Ama ya dünya, ya biz, biz aynı yerde miyiz? Hatırlamak ister misiniz? Clinton Türkiye'ye geldiğinde yıl 1999'du. Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketini yaşamış, onlarca şehir yıkılmış, on binlerce insan ölmüştü. Korku, hayatımızın ve ruhlarımızın ayrılmaz parçasıydı artık. Clinton belli ki içtenlikle üzülerek dönmüştü Beyaz Saray'a. Ama canını sıkacak pek bir şey de yoktu dünyada. Henüz başka bir milenyumdaydık. Birkaç ay sonra dünya yeni bir milenyuma, havai fişeklerin aydınlığında adım atıyordu. 2000'li yıllar başlıyordu. Barış umutlarıyla mı? Kısa sürede görecektiniz. Oğul Bush'un başkanlığının daha birinci yılı. 2001 yılının 11 Eylül'ü. Yolcu uçaklarını bombaya dönüştüren 19 Arap genci İkiz Kuleleri ve Pentagon'u yerle bir ediyordu. İnsanlık tarihinin en büyük terör eylemi daha yaşanmamıştı yani. Erkan Bebek Clinton'ın burnunu sıktığında. Binlerce kişi ölmemişti. Koskoca Amerika kabuslar evine dönmemişti birkaç saatte. Dünya Usama Bin Laden adını duymamış, Usama Bin Laden avına tanık olmamıştı. Yani Afganistan işgal edilmemişti. Binlerce kişi daha ölmemişti. Sonra yine 11 Eylül gerekçeleriyle Irak ele geçirilmemiş, Saddam devrilmemişti. Irak'ta 1 milyona yakın sivil hayatını kaybetmemişti. Yani 1 milyon Iraklı yaşıyordu Erkan Bebek Clinton'ın burnunu sıktığında. Arafat da ölmemişti mesela. İnsanlık Gazze'de büyük insanlık dramlarına da şahit edilmemişti. Ve daha kayıtlara geçmeyen başka bireysel trajediler. Belki binlerce, on binlerce. Ya Türkiye'de şu 10 yılda olup bitenler? Abdullah Öcalan'ın henüz İmralı'daki ilk ayları. Terörün artık son nefesini verdiğine herkesin inandığı zamanlar. Başbakanlıkta Bülent Ecevit var. Avrupa Birliği ile ölüm cezası pazarlıkları başlamamış büyük ekonomik kriz de Türkiye'nin kapısını çalmamış daha. 2001. New York'ta çöken kuleler, Türkiye'de ise ekonomide birdenbire yıkılan kağıttan şatolar. Altında kalan yalnızca siyasi iktidar değil, zengininden fakirini hemen bütün sınıflar ve bankalar Erkan Bebek Clinton'ın burnunu sıktığında paranızın yattığı ama şimdi adını bile unuttuğunuz onlarca banka ayaktadır daha. Ya siyaset? Kapatılan Refah Partisi'nin yerinde Fazilet Partisi, Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıdır daha. AK Parti diye bir partinin düşüncesi bile yoktur Türk siyasal yaşamında. ve 2002 seçimleri ve 2007 seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Erkan Bebek Clinton'ın burnunu sıktığında kim vardı peki Çankaya'da ve daha kim bilir neler? Hangi okulları bitirdiniz arada derede, hangi işten emekli edildiniz? Ne çabuk unuttunuz paranızdaki 6 sıfırı? Ya enflasyondaki 3 haneli rakamlar? Hadi onu da söyleyelim de bitsin bu yazı. Daha bir Türk takımı ne UEFA ne de Süper Kupayı kaldırmıştı havaya. Erkan Bebek Clinton'ın burnunu sıktığında. Ya zaman böyle bir şey işte. Küçük Erkan için ne ki? Bebeklikten çocukluğa atılan ufacık birkaç adım işte. Ama ya dünya ya biz? Biz kendi ömrümüzde ve hayatımızın labirentlerinde 10 yıl önce durduğumuz yerde miyiz? 10 yıl önce şefkatinin gölgesine sığındığınız babanız, anneniz nerede peki? Nerede? 21. ayrımın sonu, sayfa 360.